Ayrım 11, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 91. Hamit Muhammed İsa ile işbirliği yapıyor, onun veziri gibi her şeyine göz kulak oluyordu. İsa hiçbir zaman elini uyuşturucuya değdirmeden kendisini temiz tutmaya çalışıyordu. Hamid'in kamyonunda taşınan 2000 kilo ham afyon işi evvelkiler gibi İstanbul'dan gelen bir telefon üzerine başlamıştı. Arayan Molla rejimine sıkıca bağlı bir İranlıydı ama Hamid'i hiç ilgilendirmiyordu işin bu tarafı. Onu ilgilendiren dine veya politikaya karışmadan para kazanmaktı. Telefon eden İstanbul bölgesinde bir düzineye yakın eroin imalathanesi işleten biri adına hareket ediyordu. 200 kilo baz morfin istiyor, İran'daki adamına teslimi halinde kilo başına 1250 dolar ödeyeceğini söylüyordu. Hamid'in GM'indeki 2000 kilo ham afyon İlkel Dağ laboratuvarında takriben 210 kilo baz morfin almaya yeterdi. Hamid'in patronuna aşağı yukarı 262.500 dolar kazandıracaktı. Hamid'in laboratuvarı Afgan sınırına yakın Boldak Bükü'nün 3 mil kadar doğusunda Hocak gecelerin iki yakasından aşağı süzülen bir çayın kenarına kurulmuştu. Adamlarının ham afyonu baz morfin haline getirmek için yaptıkları ameliyede çok suya ihtiyaç vardı. Ayrıca da büyük zaman ve sabır isteyen bir işti bu. Afyonun kaynar suda eritilmesi, kireç kaymağıyla karıştırılması, süzülmesi, yeniden kaynatılıp bu sefer amonyum konsantresiyle karıştırılıp yeniden filtre edilmesi lazımdı. Bunun sonunda elde edilen baz morfin sütlü çikolata renginde şeker kamışı şekeriyle unu andıran bir hale gelirdi. Bu ham afyon işinden sorumlu olan Hamid'in bu muamelenin devamı müddetince laboratuvardan ayrılmasına imkan yoktu. Quetta'da klimalı odalarda atlas çarşaflar içinde uyumaya alışkın olmasına rağmen burada Hint keneviri ve kamış asırlar üzerinde yeraltı mağaralarında 20'ye yakın horlayan, osuran ve pireli adamlarının arasında yatmak zorundaydı. Duvarları mermer kaplı, yerleri fayans döşeli, altın kaplama muslukları olan banyonun keyfini tatmış adam, tuvalet olarak adamlarının kullandığı helayı kullanacak, dere sularıyla yüz yıkayacaktı. Akşamları bir veya iki kadeh Chivas Regal Scotch viski içecekken çaya talim edecek, yemek olarak da yağlı ezik bir pilavın içinde verilen kuzu eti parçalarıyla kifafı nefs eyleyecekti. Daha da fenası, İslam'da kelime-i şehadetin anlamını bile bilmeyen bir adamın kendi işçileriyle birlikte günde 5 vakit Müslüman kardeşliğin sembolü olarak Taliban'ın baskısıyla namaza durmasıydı. Bir zamanlar Şah'a hizmet etmiş olan adam bu demokrasi denen şey rezalet diye düşünüyordu. Ama bu kısa süreli düzen Hamid'e büyük bir nimet sağlayacaktı. Uyuşturucunun bu yeni şekli İran'daki sahibine teslim edildiği zaman onun kazancı yaklaşık 70 bin dolar olacaktı. Onun Hilmet afyon tarlalarını, nefret ettikleri kokuşmuş batı bedeniyetini mahvedecek silahları alabilmelerini sağlayan, bir servet kaynağı olarak gören İslam radikallerinin hedefleriyle hiç ilgisi yoktu. İçinden İslam'ın düşmanlarına zarar vereceği için bu ticarete izin veren fetvalarının içine tükürmek geliyordu. Onun bu trafiğin içinde olmasının tek sebebi vardı. O da mümkün olabildiği kadar süratle para kazanmak. Quetta'daki evi Wall Street Journal, Financial Times, The Economist gibi yayınlarla doluydu. En büyük zevki klimalı çalışma odasında oturup bunları okumak, bilgisayarına bağlattığı para işletme programlarıyla oynayarak kazancını ne şekilde yatırımlara çevirmesi gerektiğini araştırmaktı. Uyuşturucu trafiğinin ahlaki değeri hakkında sorulabilecek bir soruya vereceği cevap açıktı. Batı'daki o gençler bu boku kullanacak kadar kafasızsa sat analarını, bunun getireceği felaket ve sefaleti zaten hak etmiş oluyorlar. Gulam Hamit 70 bin dolarını nerelere yatırabileceği hesabıyla uğraşırken, laboratuvarının birkaç bin kilometre batısında Tahran'ın Mehrabat Havaalanı'na inen ve Viyana'dan gelen İran Hava Yolları'na ait bir jumbo jet, kırmızı mermer kaplı yolcu terminalinin önünden geçerek ana binanın güneyine, kargo hangarına doğru ilerliyordu. Bu bir tek anormalliği hariç normal bir uçuştu. Ticari eşya taşıdığı bildirilen uçakta eşya sandıklarının arasında hepsi de genç 5 yolcu oturuyordu. Londra'daki evinde Terry Harmian'ı öldüren ekip sağ salim Tahran'a dönmüştü. Hamburg'un kuzeyindeki İran'a ait Harton Holm Havaalanı'ndan alınan 5 delikanlı Viyana'nın birkaç yüz mil uzağındaki bir özel hava pistine götürülmüştü. Burada Viyana Havalarında İran Hava Yolları'nın kargo işlerine bakan Neptune Air Freight Servisi'nin yetkililerine teslim edilmişlerdi. Şirketin iş tulumlarını giyen gençler kargonun yüklenmesine yardım etmiş ve uçağın kalkışına izin verilince gizlice içeriye saklanmıştı. Şirketin İranlılara sağladığı bu türlü gayri resmi hizmet oldukça iyi bir bedel karşılığı oluyordu. Aslında Harton Holm'dan buraya getirilen yüksek teknolojik ekipman ve silahlar da aynı şekilde bu şirketin yardımıyla Viyana Uluslararası Havaalanı'ndan kaçak olarak gizlice gönderiliyordu. 5 kişilik ekibin lideri kapılar açılır açılmaz dışarı fırlamış, portatif merdivenlerden aşağı koşup yıllarca evvel Fransa'dan İran'a döndüğü zaman Ayetullah Hümeyni'nin yaptığı gibi secdeye varıp yere öpmüştü. Bu 5 delikanlının mensup olduğu vurucu gücün başındaki Sadık İzzettin, ekibini bir çift Mercedes-Benz salon tipi arabada bekliyordu. Ekibin liderine elini uzattı. "Kardeşim, çok büyük bir iş başardınız," dedi. "Sana ve arkadaşlarına olan güvenimizin ne kadar doğru olduğunu ispat ettiniz." Genç adam saygıyla başını eğdi, sırtındaki tulumun iç cebinden çıkardığı kabarık bir sarı zarfı uzattı. "Bu size ait Gorbar," diye mırıldandı. İzzettin gülümseyerek zarfı alıp yardımcısına verdi. "Bunu şehre götürün," dedi. "Halid Operasyonu Merkezi'nde profesörün bürosuna teslim edin." Sonra bekleyen arabaları işaret etti. "Haydi kardeşlerim, başarınızın mükafatı sizleri bekliyor." Öte tarafta Avrupa'da 9'u birkaç dakika geçe siyah bir Mercedes-Benz 300 SL, İsviçre Alplerinde dünyanın en büyük, en tanınmış kayak merkezlerinden biri olan Şur kasabasındaki cam ve çelik panel kapılı pırıl pırıl ofis binalarından birinin kapısının önünde durdu. Ana girişin hemen üstünde bu binanın sahibi olan Seafers AG'nin adı kırmızı ve beyaz logosuyla birlikte yazılıydı. Buz gibi dağ havasıyla tir tir titreyen 3 İsviçreli yönetici girişin merdivenlerinin başında arabadaki yolcunun inmesini bekliyordu. Yöneticiler adeta birbirlerinin üstüne çıkacak bir telaş içinde misafirlerini karşılamaya koşuştu. "Herr Profesör, Seafers AG'ye hoş geldiniz. Umarız yolculuğunuz iyi geçmiştir." "İyi geçti," diye cevap verdi profesör. Aslında hiç de rahat geçmemişti. Kafası hep Halid operasyonuyla meşguldü. Nasıl ederim de Amerikalılar ile lanet olası İsrail'i dostlarının elektronik dinleme imkanlarının kendi gizli muhaberatını çözemeyeceği bir kod sistemi bulabilirim diye düşünüp duruyordu. Seafers AG firması onun ihtiyacı olan güvenli teçhizatı sağlayabilirdi. Sağlayabileceğinden emindi de. Ama istediği şeyleri kendisine satıp satmayacaklarından pek emin olamıyordu. "Başkanımız Thomas Zurni sizi ofisinde bekliyor Herr Profesör. Yol göstermeme izin verir misiniz?" Başkanın odasının koyu renk mağul kaplı duvarlarında Alp dağlarından manzaraların resmedildiği yağlı boya tablolar asılmıştı. Zemin lacivert kalın tüylü, yürürken insanın ayaklarının gömüldüğü bir halıyla kaplıydı. Uzun toplantı masası üzerinde dumanı tüten kahve fincanı ve altın sarısı ay çöreği konmuş tabaklar kendilerini bekliyordu. Herr Zurni masanın arkasından dolaşırken, "Sevgili profesör," diye elini uzattı, "sizi burada görmek bizim için ne büyük şeref." Bir müddet müşterek dostların anılması, masanın etrafındaki yerlerin alınması, kahve fincanlarının doldurulması, tabaklara birer çörek konulması gibi olağan işlerle geçtikten sonra Zurni misafirine döndü. Sayın Profesör, mevcut deşifre düzeni hakkında bilgi lütfederse biz onu ne şekilde geliştirebileceği hususunda size yardımcı olabiliriz. Profesör tabii diye cevap verdi, ellerini masanın üstüne koyup gözlerini süratle karşısında oturan İsviçrelilerin yüzünde gezdirdi. Adamların yüzünde memleketlerinin dış politikasındaki kesin tarafsızlığa benzer kesin bir boşluk ifadesi vardı. Pek taraftar değiller miydi acaba? Yoksa hasmani bir davranış mıydı bu? Hepinizin bildiği gibi ben İran Milli Petrol Şirketi'nin Londra Şubesi'nin müdürüyüm. Bu pozisyonum sebebiyle memleketimin başlıca döviz kaynağı olan ham petrol ihracatını idare ederim. Bir an sustu, sonra takdir edeceğiniz gibi bu pek kolay bir iş değildir. Yolumuza taş koymaya çalışan bir sürü düşmanımız vardır. Bunların kim olduğunu, ne gibi taktikler kullandığını burada söz konusu etmek istemiyorum. Her ne hadise bu büyük bir rekabete dayalı çok kaypak bir iştir. Benim fiyatım rakibimden bir santimin onda biri kadar ucuz olursa işi ben kaparım. Değilse iş kaçar. Dolayısıyla teşkilatımdaki insanlarla son derece güvenli bir kanalla haberleşebilmeliyim. Hiç kimsenin üzerine bilhassa basarak söylüyorum. Hiç kimsenin bu görüşmelere kulak misafiri olamamasını sağlamak benim için son derece hayati bir iştir diye devam etti. Profesör konuşurken bir yandan da gözlerini karşısındaki İsviçrelilerin yüzlerinde gezdiriyor, anlattıklarına inanıp inanmadıklarını anlamaya çalışıyordu. Şu anda gözleri her Zurdi'nin üstündeydi. Bildiğim kadarıyla sizin İsviçreli bankalarınız dış memleketlere havale yaptıkları zaman şifreli mesaj kullanırlar değil mi? Zurni evet dedi, çoğu öyle yapar, hem de bizim sistemimizi kullanırlar. Amerika'nın NSA ile uydu muhaberatımızı devamlı kontrol altında tutmak istediğini hepsi biliyor. Kara para işi yapıp yapmadığımızı anlamaya çalışıyorlar. Profesör başını salladı. Zurni'nin söyledikleri onun için sürpriz değildi. Benim haberleşme sistemimin merkezi Tahran'da olacak diye devam etti. Londra'da ikinci merkezimiz tahminime göre 30 civarında istasyonumuz olacak. Zaman zaman kısa dalga radyo da kullanabiliriz. Ama ideal şeklin uydu bağlantılarıyla güvenli bir yazılı haberleşme olacağını düşünüyorum. Hed Zurni tabii diye güldü, böyle bir sistem kurabiliriz. Profesör, size mevcut şifre çözücüler hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Amerikalıların fevkalade bir sisteme sahip olduklarını kabul etmek gerekir. IBM, Datotech, E-System hepsi çok iyi sistemler. NSA'de kullandıkları Cray 3 bilgisayar ise süper, harika bir şey. Bunlar profesörün pek duymak istediği şeyler değildi. Amerikalıların marifetlerini biliyorum dedi. Her ne kadar Amerikan toplumunu pek beğenmesem de bunu kabul etmek gerekiyor. Doğru. Amerika resmi lisans olmadıkça şifre çözücü ekipmanların ve software programlarının ihracatını yasakladı. Bunları şimdi yüksek teknolojik silahlar ve nükleer uygulamalarla aynı kategoriye almış durumda. Lisans alabilmek için Amerikalı firmalar NSA'ya satılacak şifre çözücülerde kullanılacak şifreleri anlayabilmesi için gerekli bütün teknik bilgiyi vermek zorunda. Bu durumda sistemin güvenliği kalmıyor ki. Doğru söylüyorsunuz, ancak Amerikalılar günün birinde kendilerine karşı kullanılabilecek malların başka memleketlere satılmasını istemediği gibi her türlü iletişim araçlarını dinleyerek terörist ve cinayet şebekelerinin faaliyetini de kontrol etmek istiyor. Bu endişelerini takdir ediyoruz ve bu tip insanlara biz de mal satmak istemiyoruz. Yüzüne bu sabah yapmakta oldukları işin getireceği çekin miktarı kadar kocaman bir tebessüm yayıldı. Gayet tabii ki bizim işimizde bu türlü endişelere sebebiyet verecek bir durum mevcut değil. Peki siz İsviçre'de müşterilerinizin isimlerini bildirmek zorunda mısınız? Katiyen. Zoka'yı ne zaman yemlemek lazım geldiğini kestirmenin bir satıcının en önemli işi olduğunu biliyordu Zorni. İşte şimdi tam sırasıydı. Yanındaki müdürüne, Herr Sprayer dedi, bizim sistemimizin nasıl çalıştığını gösterir misiniz? Herr Sprayer masanın altındaki bir düğmeye basıp konferans odasının tavanından aşağı bir perde indirdi. Sonra ayağa kalkıp profesörü yarım eğilerek selamladıktan sonra söze başladı. İnsanların çoğu alfabede kaç harf varsa kodlarının da bu harf sayısına dayanması gerektiğini sanır. A'nın S veya 7 oluşu, B'nin X veya 19 oluşu ve benzeri. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Almanların Enigma veya Japonların Purple adını verdikleri şifre makineleri bu esasa bağlıydı. Modern kodlama artık böyle bir şeye bağlı değil. Modern sistemde seçtiğiniz modele göre 50, 100 veya 200 karakter kullanılabilir. Mesela sizin dilinizde çok harcı alem olan Mahmut kelimesini ele alalım. İçinde 6 harf veya karakter vardır, tamam mı? İranlı başını salladı. Size 200 karakter kodunda bir örnek göstereceğim. Bir mesajın içinde Mahmut kelimesi ilk defa geçtiğinde şöyle görülecektir. Bir düğmeye bastı ve perdede Z653AE:K karakterleri göründü. 6 yerine 10 karakter çıktı beklediğinizin aksine, tamam mı? Enteresan diye mırıldandı profesör. Mahmut kelimesi ikinci defa geçtiğinde aynı şifre bu sefer de şöyle çıkacak. Sprayer yine bir düğmeye bastı ve perdede BYT51PZOK%MD100'de karakterleri belirdi. Bu sefer de 12 karakter. Bir tane daha göstereyim. Burada da sadece 5 karakter var. Aslı kelimeden bir eksik. Profesör şaşkınlık içindeydi. Bu kodları çözebilmenin tek yolu kodun kendi anahtarına sahip olmaktır. Başka türlü sonuç alınmaz. Sprayer düğmeye 3 defa daha bastı. Bütün ibareler Mahmut şekline döndü. Vallahi bütün bu işleri yapan makine neye benziyor diye sordu. Sprayer konferans masasının gözünü çekti. Bir siyah kutu çıkardı. İşte buna dedi. Standart telesekreter aletinden pek farkı yoktur. Bundan bir tane bilgisayarınıza veya telefonunuza veya modeminize bağlarsınız. Bilgisayardan göndermek istediğiniz mesajı yazarsınız. Sonra şu Enter düğmesine basıp mesajı bu kutuya yollarsınız. Siyah kutu onu kodlanmış ve şifrelenmiş şekline sokar. Bu kara kutunun içinde ne var? Bir mikroprosesör veya mikroçip. Aslında bu çipin yaptığı bir algoritmadan başka bir şey değildir. Neden başka bir şey değildir? Bir algoritma, başka bir ifadeyle bir matematik formülü veya denklemi. 2 çarpı 2 eşittir 4, bunun en basit örneğidir. Bizim siyah kutuya 100 kilobayt veya takriben 50 defter sayfası tutan ve çok sayıda birbirine girmiş bir dizi matematik formülü doldurulmuştur. Profesör güldü. Tabii dedi, yüksek matematik bilgilerini unutmuş gitmişim anlaşılan. Bize satmayı düşündüğünüz gizli şifre de böyle bir kutunun içinde mi olacak? Hayır, kara kutu veya algoritma sadece sizin yazdığınız mesajı tamamen tespit kareler seçmek suretiyle şifreleyen bir mekanik alettir. Ve sadece sizin vereceğiniz gizli bir anahtara göre programlanmak suretiyle çalışır. Siyah bir bilgisayar diski gösterdi. Sizin yapacağınız şey her istasyonunuz için böyle bir diske şifre anahtarını içeren bir program kaydetmek olacaktır. Her diskin programını bu namütenahi kombinezanların içinden seçerek siz kendiniz yapacaksınız. Sonra siyah kutuya mesela Amsterdam için kod 1, Prag için kod 2 gibi özel kodları yükleyeceksiniz. Böylece bütün istasyonlar ayrı ayrı kodlarla kutudaki yerlerini alacak. Sizin uzak istasyonlarınızın her birinin telefon numarası merkezinizdeki kutuda kayıtlı kod numarasına bağlanacaktır. Mesela Amsterdam için diyelim, mesajınızı yazdıktan sonra giriş düğmesine basacaksınız. Kara kutu bunu şifreleyip kod 1'e geçecektir. Daha sonra Amsterdam'ın telefonunu çevireceksiniz ve şifrelenmiş mesajı yollayacaksınız. Amsterdam'daki kara kutu sizin telefon numaranızdan gelen kodu tanıyacak ve bunun kod birden olduğunu anlayacak şekilde programlandırılmış olacağından otomatikman kodu çözecek ve Amsterdam'daki bilgisayarın ekranına doğru metni verecektir. Profesör pekala dedi, sizin bana vereceğiniz diskin bir kopyasının bir başkasının elinde olmayacağından nasıl emin olabilirim? Gayet basit. Çünkü biz size bu diskleri boş olarak teslim edeceğiz. Hatta daha da emin olmak isterseniz kendi disklerinizi kullanabilirsiniz. Disklerdeki tek bilgi sizin orada kaydedeceğiniz şeyler olacaktır. Dediğim gibi bu 200 karakter sistemidir. Dünyadaki en kuvvetli sistem. Bundaki karakterler dilediğiniz şekilde namütenahi kombinasyonlarla kullanabilirsiniz. Mesela A harfi bir mesajın içinde bile 100'e yakın değişik karakterle ifade edilebilir. Siz sadece bu kodun anahtarını bileceksiniz. Çünkü her istasyon sizin tespit ettiğiniz sistem veya programı kullanacaktır. Profesörün yüzüne kocaman bir tebessüm yayılmıştı. NSA'daki Amerikalı piçleri atlatacak en güzel şeyi bulmuştu galiba. İsviçreli harika bir sistemdir bu diye devam etti. Kimsenin çalması mümkün değildir. Size ihanet edebilecek hiç kimse de olmayacaktır. Birisi Londra'daki ofisinize girdi, kara kutuyu çaldı diyelim. Hiçbir şey fark etmez. Yeni bir kutu alır, yeni bir anahtar programı yaparsınız, biter gider. Söz gelimi Prag bile Amsterdam'dan gidip gelen mesajları okuyamayacak. Benim hazırlayacağım bu kodun hiç çözülemeyeceğinden nasıl emin olacağım? Hepimiz biliyoruz Amerikalılar NSA ile uydu haberleşmesine girip her şeyi dinleyebiliyor, kodları rahatça çözebiliyor. Tabii biliyoruz, sizin haberleşmenize de girecekler. Bunu yapmalarını engelleyemeyiz. Siz de bir şey yapamazsınız. Ama ellerine bir şey geçmeyecek. Zira alabildikleri bir alay süprüntü olacak. Peki ama süper güçlü bilgisayarları sayesinde milyonlarca ihtimali hesap edip her türlü kodu kırabiliyorlarmış. Bu şifreyi kıramazlar. Neden? Size vereceğimiz kod 10 üstü 100 ihtimali eşittir. Yani bu demektir ki sizin kodu kırabilmesi için NSA'nın süper bilgisayarlarının 1 trilyon operasyon yapması gerekir. Bu rakamların cesameti profesörün cin aklını bile karıştıracak şekildeydi. Şimdi ayrıca bildiğinizi tahmin ettiğim bir şey daha var. Bir bilgisayar ışık hızından daha süratle çalışamaz. Çünkü elektronlar da o kadar hızlı değildir. Profesör bu kaideyi biliyordu. Dolayısıyla en kuvvetli, en dayanıklı bilgisayarlar hiç durdurulmadan çalıştırılsa NSA bizim kodlarımızdaki 1 milyon ihtimali çözebilir. Hepsini çözmek için 1000 yıl aynı şekilde çalışması gereklidir. Kodların saatler, günlerle sınırlı zamanda çözülmeleri lazımdır. Aksi halde elde edilen bilginin kimseye faydası olmaz. Hiç kimse, sizi temin ederim ki her profesör, hiç kimse bu kodu çözmeyi başaramayacaktır. Amerikalılar da, İngilizler de, İsrailliler de, hiç kimse... Profesörün büyük bir keyif duyduğu her halinden belli oluyordu. Mendilini çıkarıp burnunu sildi. İstediği buydu işte. Amerikalı düşmanlarının burnunu sokmadan işlerini yürütecek bir yol bulmuştu sonunda. Beni ikna ettiniz diye cevap verdi. Böyle bir tesis kaça mal olur? Her zurni sözü devraldı. Her istasyon 65 bin İsviçre frangı hesabıyla 1.95 milyon franga mal olur. Bunun software'i de 500.000 dersek tamamı 2.65 milyon İsviçre frangı eder ki dolar olarak, Alman marka olarak lütfen diye müdahale etti profesör. Zurni cebinden hesap makinesi çıkararak 3.312.500 mark diye bildirdi. Profesör kabul manasına başını salladı, memnuniyetini yüzüne pek aşikar şekilde aksettirmemeye çalışıyordu. Halid operasyonunun sırlarını korumak için bunun 5 mislini bile vermeye hazırdı. Münih'teki İran Milli Bankası'ndaki hesabına ait bir çek defteri çıkardı, üstünü doldurup Zurni'ye uzattı. Ne kadar çabuk teslim edebilirsiniz? 4 haftadan evvel teslim ederiz. Zurni yerinden kalkmış elini uzatmıştı. Sizinle iş yapmak her zaman bir zevktir Herr Profesör. Birkaç dakika sonra İranlı'nın Mercedes'i gözden kaybolurken Zurni ve arkadaşları pencereden onu seyrediyordu. Profesöre bilgi veren mühendis Thomas dedi. Bu adamların bu sistemi Hizbullahçılar için aramadığı ne malum. Gerçekten ham petrol işinde olup olmadıklarından da emin değiliz. Hiçbir şeyden emin değiliz diye güldü Zurni. Elinde tuttuğu 2 milyon İsviçre frangına eşit çeki sallayarak. Bundan başka hiçbir şeyden emin değiliz. 11. ayrımın sonu. Sayfa 101.